Ayrım 15, Kuşkunun Parmakları, Robert Ludlum, sayfa 187. Üçüncü bölüm, hafta sonu. 17. kısım. Taksi Tanner'ın evinin önünde durdu. John'un av köpeği soyundan küçük köpeği araba yolunda bir aşağı bir yukarı koşturuyor ve her defasında havlayarak konukların geldiğini haber verecek birini arıyordu. Janet ön bahçeden fırladı. Açılan taksi kapısından Ostermanlar dışarı çıktılar. İkisinin de ellerinde armağanlar sarılı paketler vardı. Şoför kocaman tek bir bavul indirdi. Tanner evin içinden onları inceliyordu. Bernie pahalı cins kumaştan Palm Beach modası ceket ve açık mavi pantolon giymişti. Leyla sırtına beli altın zincirli beyaz bir elbise geçirmişti. Eteği dizlerinin bir hayli yukarısındaydı. Başında yüzünün sol yanını örtecek biçimde yatırılmış yumuşak kumaştan geniş kenarlı bir şapka vardı. İkisi de son Kaliforniya başarılarını sergilercesine iki dirhem bir çekirdektiler. Tüm çabalarına rağmen yine de üzerlerinden bir sonradan görmelik akıyordu. Ne de olsa para yüzünü 9 yıl önce görmüşlerdi. Konuk çift kızını kucaklamak için eğildikleri sırada Tanner sözde başarıları sırf görünüşü kurtarmak yutturmacası diye düşündü. Bu çiftin yaşam düzeyi uzun yıllar senaryo ve reklam programlarının ikinci sınıf yazarı durumunda kalan bir insanın olanaklarının çok üstündeydi. Facet'in deyişiyle Osterman çifti eşine az rastlanır bir minareye kılıf hazırlama uzmanıydı. Tanner saatine baktı. 5:02 geçiyordu. Ostermanlar ilk programlarına göre hayli erken gelmişlerdi. Belki hafta sonuna ilk hatalarını işleyerek giriyorlardı. Belki de onun evde olacağını ummamışlardı. Ostermanların her gelişlerinde Woodward stüdyosundan erken ayrılırdı. Ama o günler bile 5:30 önce eve döndüğünü hiç hatırlamıyordu. Leyla mektubunda Los Angeles'tan kalkacak uçaklarının 5 dolaylarında Kennedy Havaalanı'na varacağını yazmıştı. Geciken bir uçağa diyecek yoktu ama normal saatinden önce inen bir uçağa aklı yatmıyordu. Nedenini açıklayacaklarına kuşkusu yoktu. Bakalım neler döktüreceklerdi.
Johnny, aşk olsun, ben de köpek boş yere havlıyor sanmıştım. Bernie ile Leyla gelmişler. ''Niye dikilip duruyorsun orada?''
Alice mutfaktan çıkmıştı. ''Özür dilerim, dalmışım. Hem Janet'in sırasını savmasını bekliyorum.''
''Koca dalgacı seni, konuklara sen bakıver. Ben fırının saatini ayarlayacağım.''
Tanner ön kapıya yaklaşırken karısı mutfağa döndü. Pirinç kapı tokmağına gözlerini dikti ve çetin bir role ilk adımını atmaya hazırlanan bir aktör kimliğine büründüğünü düşündü. ''Onun işi değildi bu.'' Kuruyan dudaklarını ıslattı ve elinin tersini aldığına götürdü. Ne yapacağını bilmez bir tavırla topuzu döndürdü ve kapıyı hızla ardına dek açarak dışarı çıktı. Osterman hafta sonunun perdesi açılmıştı. Yaygın bir sırıtmayla ''Hoş geldiniz sevgili dostlarım'' diye seslendi. Bu onun alışılmış karşılamasıydı ama nedense Bernie bu kez çok yapmacık buldu. ''Johnny!''
''Merhaba hayatım.''
25 metre öteden aynı heyecanla ve gülümseyerek karşılık vermişlerdi. Bu kadar uzaktan da olsa Tanner gözlerinin içinin gülmediğini görebiliyordu. Tersine gözlerini sorgularcasına üzerine dikmişlerdi. Gözle kaş arası bir süre geçti. İçlerinden geçenleri okumamak için aralarında gizliden bir anlaşmaya varmış gibi gözüktüler.
''Johnny, seni iyi gördüğüme ne kadar sevindiğimi bilemezsin.''
Leyla Çim'i koşarak geçti. John Tanner kendini Leyla'nın kollarına bıraktı ve tasarladığından da açık bir sevgi gösterisiyle karşılık verişine kendisi de şaştı. Nedenini biliyordu. Çünkü ilk sınavı yani Osterman hafta sonunun açılış saniyelerini başarıyla atlatmıştı. En sonunda Lawrence Fassett'in haklı olabileceğine aklı yatmaya başladı. Belki yüzünün akıyla bu işin altından kalkabilirdi.
''Elinizden geldiğince normal davranın ve kafanızı olur olmaz şeylerle yormayın.''
''Can, sırım gibisin.''
Bernie'nin çelimsiz uzun kollarını Tanner'ın boynuna dolayabilmesi için yana çekilen Leyla, ''Alice nerede tatlım?'' diye sordu.
''İçeride, size güveç hazırlıyor. İçeri buyurun, bavulu ben alayım.''
''Olmaz Janet.
Bernie amcanın bavulunu sen kaldıramazsın hayatım.
Bernie gülümseyerek bana mısın demeden kaldıracağına bahse girerim diyerek araya girdi.
İçi plazadan aldığımız havlularla dolu.
Plaza mı dedin?
Tanır senin kandığını koruyamamıştı.
Uçağınızın yeni geldiğini sanıyordun.
Ona göz gezdiren Osterman'ı hiç sorma dedi.
Birkaç gün önceki uçakla geldik, sonra anlatırım.
Görünmez bir el o eski günleri çekip getirmiş gibiydi. Birbirlerini yeniden görünce hala bir sevinç duydukları da kuşku yoktu. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur sözü dostluklarına gölge düşüremezdi. İçinden bir ses eskiden olduğu gibi sohbete başlayabileceklerini, fıkralar anlatabileceklerini ve aylar öncesine dayalı öykülerini tamamlayabileceklerini söylüyordu. Karşısında kibar, yumuşak başlı, düşünceli ve gerektiğinde diretecek, görüşlerini çürüten eski Bernie vardı. Bernie uyuşamadı, fikirlerle çatışırken yapmacık bir alçak gönüllülüğe sapmayan bir kişiliğe sahipti. Meslek yaşamının bilediği bu yanına Bernie de gülümsemekten kendini alamazdı. Tanner Bernie'yi izlerken Leyla'nın gözlerini ikide bir kendisine kaydırdığı dikkatini çekti. Bir keresinde bakışına karşılık verince Leyla paylanan bir çocuğun yaptığı gibi gözlerini yere indirdi. Çalışma odasındaki telefon çaldı. Çınlaması Alice dışında herkesin sinirine dokunacak tondaydı. Kanepenin arkasındaki masada paralel bağlı bir telefon vardı ama John orada olmaksızın Ostermanların önünden geçerek çalışma odasına yöneldi.
Girip bakayım, herhalde stüdyodandır.
Çalışma odasına girerken Leyla'nın kısık sesle Alice'le konuştuğunu duydu.
Tatlım, John ne sinirli görünüyor, nesi var? Lafı insanın boğazına tıkıyor.
Onu bir de dün görecektim. Bu siniri dünkünün yanında devede kulak kalır.
Telefon yeniden çaldı. Tanner bir daha çalmasına izin vermesinin normal kaçmayacağını biliyordu. Öte yandan Alice'in çarşamba günü olanları anlatmasına Ostermanların göstereceği tepkiyi duymaya da can atıyordu. Orta yolu seçti, alıcıyı kaldırarak yan döndü ve birkaç saniye konuşmaya kulak verdi. Kulağına çalınanlar yabana atılır türden değildi. Bernie ve Leyla Alice'in anlattıklarına gereğinden fazla ilgi ve anında tepki gösteriyorlardı. Daha cümlelerinin sonunu bile duymadan soruları bastırıyorlardı. Bir şeyler bildiklerine hiç kuşku yoktu.
Alo, alo, alo, alo.
Hattın öbür ucundaki kaygılı ses Joe Cardone'indi.
Sen misin Joe? Bağışla, telefonu düşürdüm.
Düştüğünü duymadım.
Çok yumuşak ve pahalı halılar serili.
Nerede? O senin parke döşemeli çalışma odasında mı?
Kendine gel Joe.
Bağışla, kent bugün cehennem gibiydi, sıcak başıma vurmuş olacak. Üstelik borsa da başını almış gidiyor.
Daha iyi ya, yol yakınken biz de mumla aradığımız neşe dolu dostumuza kavuşmuş oluruz. Hem senin de biraz gözün gönlün açılmış olur.
Herkes orada mı demek istiyorsun?
Hayır, yalnızca Bernie ile Leyla var.
Ellerini çabuk tutmuşlar. Uçağın 5'te geleceğini sanıyordum.
Birkaç gün önceki uçakla gelmişler. Cardon konuşmaya çalıştıysa da bıçakla kesilmişçesine durakladı. Soluğunu tutmaya çalışır gibiydi.
Telefon etmemeleri çok garip. Demek istiyorum ki benimle bağlantı kurmadılar. Seni aradılar mı?
Hayır, ani bir işleri çıkmış sanırım.
Olabilir ama sen...
Cardon başladığı bir cümlenin orta yerinde durakladı. Tanner bu duraksamayla onun Bernie ile buluşmadığına ve konuşmadığına, kendisini inandırmayı mı amaçladığını düşündü.
Bernie her şeyi anlatınca merakın yatışır.
Cardon tabii dedi, her neyse biraz geç kalacağımızı haber vermek istemiştim. İlk işim bir duş yapmak olacak, çok sürmez, sizde oluruz.
Görüşürüz.
Telefonu kapatan Tanner gösterdiği serin kanlılığa kendisi de şaşakaldı. Konuşmayı istediği yöne çevirmede kusursuz davranmıştı. Bu sınavı da başarıyla savuşturmuş denebilirdi. Bundan sonrakileri de göğüslemeye hazırdı. Cardon aslında titiz bir insandı ama kuşkusuz gecikeceklerini söylemek için onu aramamıştı. Hem geç kalmış da sayılmazlardı.
Cardon bal gibi diğerlerinin gelip gelmediklerini anlamak için aramıştı.
Tanner odasına dönerek koltuğuna oturdu.
Tatlım, Alice az önce anlattı. Ne korkunç, ne alçakça bir saldırı.
Geçmiş olsun Can, uçurumun kenarından dönmüşsünüz. Polis bunun bir hırsızlık olduğunu mu söyledi?
The New York Times da öyle yazdı. Resmi ağızların ifadesiydi sanıyorum.
Bernie diklenircesine The Times'da böyle bir haber gözüme ilişmedi dedi.
Arka sayfaya sıkıştırılmış birkaç satırdan ibaretti. Gelecek hafta çıkacak yöresel gazete öyküyü verince ayrıntıları daha iyi öğreniriz.
Leyla, hırsızlığın bu türlüsünü ömrümde duymadım dedi. Olacak iş değil. Düşündükçe aklım karışıyor.
Bernie karısına bir göz attı. Neye yoracağını bilemiyorum. Hırsızlık gerçekten ustaca düzenlenmiş. Hırsızların varlığını gösteren tek bir iz yok. İlk bakışta danışıklı bir dövüş izlenimi veriyor.
Benim de bizi niçin garajda bırakmadıklarına aklım kesmiyor. Alice kocasından yana döndü. Onun da inandırıcı biçimde yanıtlayamadığı bir soruydu bu.
Bernie nedenini polis açıklamadı mı diye sordu.
Gazın düşük dozajda olduğunu söylediler. Hırsızların Alice ve çocuklar ayılırsa kimliklerini belli etmek istemedikleri anlaşılıyor. Anasının gözü hırsızlar.
Leyla, tüyler ürpertici dedi. Çocuklar nasıl karşıladılar?
Mahalledeki çocuklar Ray'e kahraman gözüyle bakıyorlar. Janet başımıza gelenlerin hala farkında değil.
Ray nerede diye sordu Bernie.
Alice bodrum katında sanıyorum dedi. John ortalığı toplatıyor ona.
Hayır, dışarıda havuzda.
Alice'in sözünü paylarcasına kesişinin Bernie'nin tüm dikkatini üzerine çektiğini fark etti. İfadesindeki sertlik karısını bile şaşırtmıştı.
İyi kaçtı diye düşündü Tanner. Neden de dikkatli bir baba olduğunu hepsinin gözleri önünde bir güzel kanıtlamıştı. Köpek evin önünde havlamaya başladı. Araba yolundan yaklaşan bir arabanın motor sesi kulaklarına geliyordu. Alice pencereye yaklaştı.
Dik ileciğini.
Dudağına anlamlı bir gülümseme oturtarak John'a Ray de havuzda değil dedi, ön kapıda konukları karşılıyor.
Leyla adamdan düşer gibi araba sesini duymuş olmalı dedi.
Tanner onun kendisinden yana çıkmak istermiş gibi neden araya girdiğini düşünerek ön kapıya gidip açtı.
İçeri girsene oğlum, bak kimler geldi.
Ostermanları görünce çocuğun gözleri parladı. Ostermanlar hiçbir zaman elleri boş gelmezdi.
Merhaba Leyla teyze, Bernie amca.
12 yaşındaki Raymond Tanner Leyla'nın kollarına atıldı. Bernie ile erkek cama biraz çekingence el sıkıştı.
Sana küçük bir armağan getirdik. Aslında bu fikri bize arkadaşım Merv verdi.
Bernie holde duran paketi aldı. Beğeneceğini umarım.
Çok teşekkür ederim.
Armağanını alan çocuk açmak için yemek odasına geçti.
Virginia Tremaine göz alıcı dişiliği de kapıda gözüktü. Cicili bicili bir gömlek ve vücudunun her kıvrımını açığa vuran daracık sık dokulu kumaştan bir etek giymişti. Saddle Valley'de Jeannie'nin dış görünüşüne aldanan kadın sayısı azımsanamazdı. Ama kendi aralarında böylelerinin yeri yoktu. Jeannie iyi yürekli bir insandı. Tanner'dan yana dönerek
''Dike çarşamba günü telefonla aradığını söyledim.'' dedi. Kendisini bulamadığına çok üzüldü. Cincinnati, Cleveland ya da başka bir kentten hatırı sayılır birkaç ortaklık temsilcisiyle bir sürü toplantıya katıldı. Bu yüzden dünyasını unuttu zavallı. Leyla şekerim, sevgiler Bernie.
Jeannie Tanner'ın yanağından hafif bir makas alıp salınarak önünden geçti. Richard Tremaine içeri girdi. Dikkatle Tanner'a bakıyordu. Öte yandan bu bakışı sezinleyen Tanner başını şimşek gibi ona çevirdi. Tremaine gözlerini kaçırmaya bile zaman bulamadı.
Haberler bölümü müdürü avukatın kuşkulu gözlerinde hastasının sağlık grafiğini inceleyen bir doktorun kılı kırk yaran bakışını okudu. Çok kısa süren bir suskunluktan sonra her iki adam aralarında ister istemez oluşan bu gerilimin farkına vardılar. Sonra Ostermanların gelişlerinde olduğu gibi bu sıkıntılı anda gelip geçti. Daha doğrusu ikisi de gerginliğin üzerine gitmeyi göze alamadı.
Merhaba John, bıraktığın haber elime geçmediği için üzgünüm.
Jeannie yasal bir şeyden söz etti.
Bana bir yol gösterebilirsin diye düşünmüştüm.
Neydi Allah'ını seversen?
New York gazeteleri yeterince başlık atmadı ama Monday Weekly'nin gelecek sayısını okuyunca gözleriniz fal taşı gibi açılacak. Dillere destan olacağız. Neler sayıklıyorsun?
Çarşamba günü evimize hırsız girdi, soyulduk, kaçırıldık, kloroformla uyutulduk ve Tanrı bilir daha neler.
Şaka söylüyorsun.
Tam şaka yapacak adamı buldun. Osterman koridora geçti. Nasılsın Dick?
Bernie, sen nasılsın dostum?
Adamlar kuvvetle el sıkıştılar ama Tremaine gözlerini Tanner'dan ayıramıyordu.
Dediklerini duydun mu? Neler oldu? Tanrı aşkına meraktan çatlamak üzereyim. Salı gününden beri kentteyim. Eve uğrayacak zamanım bile olmadı.
Yorgunluğunuzu atınca her şeyi anlatırız. Önce içkilerinizi getireyim. Hızla uzaklaşan Tanner Tremaine'in tepkisini göremedi. Avukat duyduklarına şaşırmakla kalmamış, korkuya da kapılmıştı. Salıdan beri buralarda olmadığını belirtmek için çırpınmasının nedeni buydu. Tremaine'lerin içkisini hazırlayan Tanner mutfağa girdi ve havuzun ötesindeki koruluk sınırına göz gezdirdi. Görünürde kimsecikler olmadığı halde adamların orada olduğunu biliyordu. Dürbün, telsiz ya da evin en kuytu köşelerinde geçecek konuşmaları bile iletecek güçteki vericilerle kendilerini izlediklerine kuşkusu yoktu.
Bak John, demin söylediklerim şaka gibi gelmesin.
Mutfağa giren Tremaine'di.
Kutsal kitaba el basarım, hiçbir şeyden haberim yoktu. Çarşamba günü başınıza gelenleri demek istiyorum. Nasıl oldu da beni bulamadın?
Her yola başvurdum. Long Island'daki birkaç numarayı bile aradım. İstiridye koyu denen kenarda köşede bir yerde sanıyorum.
Hay Allah iyiliğini versin. Sen ya da Alice işin önemini Jeannie'ye neden söylemediniz? Toplantıyı terk ederek yardımına koşacağımı bilirsin.
Tatlı canını üzme, buyur içkine.
Tremaine kadehi dudaklarına götürdü. İçki olduktan sonra ayrım gözetmeden her türünü içebilirdi. Elimden kolay kurtulamazsın. Neden bana telefon ettin?
Tanner aklından geçirmediği bu soruya hazırlıklı değildi. Polisin sorunu ele alış tarzını beğenmedim.
Polis mi? Şu ense kulak yerinde McAuliffe mi?
Yüzbaşı McAuliffe'in yüzünü bile görmedim.
İfade vermedin mi?
Evet verdim ama Jenkins ve McDermott'a.
Kocamış aynasızın kendisi hangi cehennemdeydi?
Bilmiyorum, ortalarda gözükmüyordu.
İşe Jenkins ve McDermott'un el koyduğunu söylüyorsun. Alice onların seni arayıp bulduklarını söyledi. Buna ne dersin?
Evet tepemi attıran da bu oldu.
Ne? Dedim ya, işe el alış tarzlarını gözüm tutmadı. En azından yetersiz buldum. Artık sinirlerim yatıştı. O gün aklım başımda değildi. Bu nedenle seni aradım.
Neden işkilleniyordun? Polisin savsaklamasından mı? Neden?
Bilmiyorum Dick.
Paniğe uğradım. Hepsi bu. İnsan bir kez paniğe kapılmaya görsün. Doğruca bir avukatın kapısını çalar.
Öyle olsun. Bir içki istiyorum.
Tremaine, Tanner'ı göz hapsine almıştı. Tanner elinde olmadan gözlerini yere indirdi. Tıpkı oyunda hile yaparken suçüstü yakalanan bir küçük çocuk gibi.
Olan oldu. Artık kapatalım bu defteri. Haydi içeriye dönelim. Belki bu konuyu yeniden konuşmamız gerekecek. Senin bir derdin var ama bir türlü çıkaramıyorum.
Tanner Dick'in bu konuya dönmeye pek istekli olmadığını bilerek umursamazcasına omuzlarını silkti. Avukat düpedüz gölgesinden korkuyordu ve bu korkusu mesleğine özgü her şeyi deşelemek içgüdüsünü bile köstekliyordu. O uzaklaşırken Tanner Tremaine'in çarşamba öğleden sonrasının bir evresine ilişkin gerçeği dile getirdiği duygusuna kapıldı. Oysa Tremaine orada değildi. Acaba gerçek kimliğini de biliyor muydu? Dakikalar su gibi akıyordu. Saat 6'yı bulmuştu. Ama kardonlar hala ortada yoktular. Nedenini merak eden çıksaydı, tereyağından kıl çekercesine örtbas etmeye hazırlıklıydı. 10 dakika sonra Tanner'ın gözleri evinin önünden ağır ağır geçen bir arabaya takıldı. Göz alıcı akşam güneşinin belirli zaman aralıklarıyla üzerinde yansıdığı siyah renkli bir Saddle Valley taksiydi. Otomobilin arka camından Joe Cardo'nun yüzünü bir an seçer gibi oldu. Joe besbelli tüm konuklardan sonra gelmek istiyordu. Belki de orada olup olmadıklarını sağlama bağlamanın derdine düşmüştü. 45 dakika sonra Cardo'nun Cadillac'ı araba yoluna saptı. Eve girdiklerinde Joe'nun birkaç kadeh atıştırdığı her halinden belli oluyordu. Oysa durup dururken kafayı çektiği hiç görülmemişti.
Aslında Joe'nun içkiyle başı hoş değildi. Sesi olduğundan daha gür çıkıyordu.
Bernie, Leyla, doğulu dostlarınıza onur verdiniz.
Betty Cardon İngilizlere özgü bir ağırbaşlılıkla kocasının hoş karşılamasına ayak uydurdu. Dördü özlem giderircesine kucaklaştılar.
Leyla, kıskanılacak kadar formdasın dedi. Nazar değmesin Joe. Bir erkek ancak senin kadar zinde olabilir. Benimki sana özenerek küçük bir spor salonu hazırladı ama bir de şunun haline bak.
Kollarını Osterman'ın omuzlarına saran Joe, Bernie'ciğime takılmadan edemezsin.
Söyle ona Joe, benimle fazla uğraşmasın.
Cardo'nun karısına doğru ilerleyen Bernie ona çocukları sordu. Mutfağa yollanan Tanner Hall'de Alice'la karşılaştı. Karısı bir tepsi dolusu ordör taşıyordu.
Her şey hazır, ne zaman istersek yemeğe oturabiliriz. Biraz yorgunluğumu gidereyim, bana da bir içki getirir misin canım?
Tabii, Joe ve Betty de buradalar.
Alice gülerek, şamatadan anlamıştım zaten dedi. Neyin var sevgilim, acayip bir halin var.
Hayır, bir şeyim yok. Stüdyoyu bir ararsam iyi olur diye düşünüyordum yalnızca.
Alice endişeyle kocasına göz gezdirdi. Lütfen, şimdi sırası değil. En azından dostlarımız konuk geldiler. Hoş vakit geçirmeye bakalım. Çarşamba günü geçenleri sil aklından, hatırım için Johnny.
Tanner ordör tepsisinin üzerinden eğilerek onu öptü. Fasetin öğütlerini hatırlayarak gözünde büyütüyorsun dedi. Gerçekten stüdyoyu aramam gerek.
15. ayrımın sonu. Sayfa 201.